Ayrım 46, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 497. Ümit ve Değişim İşaretleri. Tüm bu nedenlerden dolayı Avustralya çok farklı şekillerde büyük ekonomik zararlara uğrayan son derece hassas bir ülkedir. Yapılan bu masrafların bir kısmı geçmişte meydana gelen ve artık geri dönüşü mümkün olmayan bazı toprak bozulma şekilleri ve yerli türlerin, ki Avustralya'da yakın geçmişte diğer herhangi bir kıtadakinden çok daha fazla tür bulunmaktaydı, soyunun tükenmesi gibi zararlardan kaynaklanmaktadır. Bu zararların büyük bölümü günümüzde hala devam etmekte, hatta Tasmanya'daki doğal yaşlı ormanların kesilmesi durumunda olduğu gibi bu süreç de gittikçe hızlanmaktadır. Avustralya'nın uğradığı zararların bir bölümünün önünü kesmek, yüzyıllar boyunca yayılmaya devam edecek olan hareket halindeki tuzlu yeraltı suyunun yavaş bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru akmasının yol açtığı etkiler gibi önceden yaşanan gecikmeler nedeniyle artık neredeyse imkansızdır. Hükümet politikalarının yanı sıra Avustralya'nın kültürel değerlerinin büyük bölümü de geçmişte bir takım zararlara yol açmıştır ve bu zararlar halen devam etmektedir. Örneğin su politikaları ile ilgili bir reformun önüne konulan politik engeller, su ruhsatnameleri almaya çalışırken karşılaşılan engellerdir. İçimizden kötümserliğe eğilimli olanlar ya da gerçekçi düşünenlere göre tüm bu gerçekler bizi Avustralyalıların gittikçe bozulan bir çevre ortamındaki yaşam standardına mahkum oldukları hakkında düşünmeye yöneltmektedir. Aslında bu düşünce tarzı Avustralya'nın geleceği açısından tamamen gerçekçi bir senaryodur. Kıyamet günü savunucularının da desteklediği nüfus azalması ve politik çöküş ya da Avustralya'daki günümüz siyasetçileri ve iş adamlarının birçoğunun keyifle kabul ettikleri tüketim oranları ve nüfus büyümesinin devamlılığı gibi. Tüketim oranlarının ve nüfus artışının sürekliliği senaryosu ile nüfus azalması ve politik çöküş senaryosunun gerçekçi yönleri aynı zamanda Birinci Dünya ülkelerine de uygulanabilir. Aradaki tek farklılık Avustralya'nın ilk senaryoyu çok yakında sonlandırabileceğidir. Aynı zamanda ümit verici işaretler de bulunmaktadır. Bunlar değişen bakış açılarını, Avustralya'da çiftçilerin bir takım değişiklikler yapmak için yeniden düşünüp taşınmalarını, özel teşebbüsleri ve radikal hükümet teşebbüslerinin başlangıcını içermektedir. Her şeyi en baştan gözden geçirme girişimi bizim 8. bölümde Grönland İskandinavyası ile bağlantılı olarak karşılaştığımız ve 14. ile 16. bölümlerde karşılaşacağımız bir temayı ve bir toplumun sürekliliğini sağlayabilmek için hangi değerleri derinden benimsemesi gerektiğine karar verirken karşılaştığı zorlukları örneklendirmektedir. 40 yıl önce Avustralya'ya ilk ziyaretimi gerçekleştirdiğimde Avustralyalı toprak sahipleri gelecek nesiller açısından kendi topraklarına zarar verdikleri konusundaki eleştirilere "Burası benim toprağım, ben ne istersem onu yaparım" şeklinde cevap veriyorlardı. Bu tür tepkiler bugün hala devam etmesine karşın geçmişe kıyasla çok daha az sıklıkla karşılaşılmaktadır ve halk arasında eskisi kadar kabul görmemektedir. Hükümet birkaç 10 yıl öncesine kadar çevreye zarar veren düzenlemeleri uygulamaya geçirme, toprak temizleme faaliyetleri ve çevreyi tahrip edici projeleri yürürlüğe koyma, Murray Nehri Barajı ve Ord Nehri Projesi konusunda pek muhalefet etmemesine karşın bugün Avustralya halkı Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerin halkı gibi çevre problemleri konusunda gittikçe seslerini yükseltmektedirler. Halk özellikle toprak temizlenmesi, nehirlerin geliştirilmesi ve doğal yaşlı ormanların kesilmesine karşı çıkmaktadır. Bu satırları yazdığım sıralarda sözünü ettiğim bu halk tepkileri, Güney Avustralya hükümetinin Murray Nehri'ndeki 300 milyon dolarlık zararı telafi etmek için yeni bir vergi uygulamasına başlamasına, Batı Avustralya hükümetinin doğal yaşlı ormanların kesilmesine engel olmak için harekete geçmesine, Yeni Güney Galler hükümeti ve çiftçilerinin 406 milyon dolarlık kaynak yönetimi ve geniş çaplı toprak temizleme planı konusunda anlaşmaya varmalarına, tarihsel olarak en muhafazakar Avustralya devleti olan Queensland hükümetinin 2006 yılı itibariyle olgunlaşmış çalılık arazilerin geniş çaplı olarak temizlenmesi için Avustralya Cumhuriyeti'ne ortak bir öneri sunmasına neden olmuştur. Bu girişimlerin hiçbiri 40 yıl önce hayal bile edilemezdi. Bu ümit verici göstergeler bir bütün olarak halkın oy kullanmayla ilgili tutumlarının ve hükümet politikalarının değişmesine neden olmuştur. Diğer bir ümit verici göstergede özellikle eski çiftlik yöntemlerinin artık devam ettirilemeyeceğini ve çiftliklerini bu şekilde çocuklarına miras bırakamayacaklarını fark eden çiftçilerin düşüncelerindeki değişiklikleri içermektedir. Bu düşünce Avustralya'da çiftçileri, 1. bölüm için mülakat yaptığım Montana çiftçileri gibi oldukça üzmektedir. Çünkü çiftçiliğin oldukça az kâr getiren gelirinden ziyade onlar çiftçiliğin yaşam tarzını sevmektedirler ve bu da onların çok daha fazla işlerine sarılmalarına neden olmaktadır. Değişikliğe uğramış bu düşünceleri sembolize eden bir görüşmeyi kendisinden daha önce bahsettiğim Bill McIntosh ile yapmıştım. Bill McIntosh bana 1879 yılından beri kendi ailesine ait olan çiftliklerindeki tavşan yuvalarını nasıl buldozerlerle ve dinamitlerle ortadan kaldırdığından söz etmişti. Yine aynı bölgede 1937 ve 1999 yıllarında çekilmiş ve aşırı derecede koyun stoklanmasından dolayı 1937'de seyrek halde yetişmiş bitki örtüsünü resmeden fotoğrafları göstermişti. Çiftliğinin uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla aldığı tedbirler, koyun stoğunu hükümetin kabul edilebilir maksimum düzeyin altında tutmak ve yünsüz koyunları sadece et üretimi için kullanmak amacıyla ayırmaktı. Çünkü bu koyunlar çok daha az dikkat ve bakım gerektirmekteydi. Yabani ot problemiyle başa çıkmak ve arazisinde pek makbul olmayan bitki türlerinin yetişmesini engellemek amacıyla cell grazing adı verilen bir uygulama başlatmıştı. Bu uygulamayla koyunların sadece en lezzetli bitkileri yiyip ardından bir başka otlak alana geçmelerine izin verilmemiş, bunun yerine lezzetli bitkiler gibi daha az lezzetli bitkileri tüketmeye başlayana dek aynı otlak alanda bırakılmışlardır. Bana şaşırtıcı gelen konu, Bill McIntosh'un masrafları oldukça aşağıya çekmiş olması ve dürbün, radyo ve kendisine eşlik eden köpeğiyle birlikte motosikletine binip binlerce koyuna çobanlık ederek tüm çiftliği kendisinden başka tam gün çalışan bir işçi olmaksızın kendi başına yönetebilmesiydi. Aynı zamanda başka ticari kazanç kaynakları da sağlamaya çalışmıştı. Çünkü tek başına çiftliği uzun vadede yeterli geliri sağlamaya yetmeyecekti. Yakın zamanda değişen hükümet politikalarıyla birlikte çiftçilerin ortaklaşa hareket etmeleri sonucu stok oranları düşmüş ve otlak alanların durumu iyileşmişti. Hükümetin hayvancılık faaliyetlerinin yapılması için 42 yıllık dönemler süresince çiftçilere kiraladığı arazilerin yer aldığı Güney Avustralya'nın iç bölgelerinde Pastoral Board adı verilen büro her 14 yılda bir toprağın durumunu değerlendirmeye alıyor ve eğer bitki örtüsünün durumu gittikçe gelişmiyorsa izin verilen stok oranları düşürüyordu. Aynı zamanda eğer bu büro kiracının mülkü yeterince iyi yönetemediğine karar verirse kira kontratını iptal ediyordu. Kıyıya doğru yaklaştıkça ise toprakların mülkiyet hakkı tamamen kişilere geçmekte ya da kişiler tarafından sınırsız olarak kiralanmaktadır. Bu yüzden bu bölgelerde direkt hükümet denetimi imkansızdır. Fakat her şeye rağmen yine de iki yönden desteklenen dolaylı bir kontrol söz konusudur. Yasalar toprağın bozulmasını engellemek için toprak sahipleri ya da kiracılara bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu uygulamanın ilk aşaması toprağın bozulmasını denetleyen ve uyumu sağlamak için ortak harekete destek veren yerel çiftçi heyetlerini içermektedir. İkinci aşama ise yerel heyetler etkili olmadıkları takdirde müdahale edebilen toprak denetleyicilerine bağlıdır. Bill McIntosh bana kendi bölgesindeki yerel heyetlerin ya da toprak denetleyicilerinin çiftçilere koyun stok oranlarını azaltmalarını zorunlu kıldıkları ya da çiftçilerin yasalara uymadıkları durumlarda mülklerine el koydukları dört durumdan söz etmişti. Avustralya'nın çevre problemleriyle yakından ilgilenen ve yenilikleri açık bir takım özel girişimlere Murray Nehri yakınındaki Kalperum Station adı verilen yaklaşık 1000 mil karelik bölgedeki koyun çiftliğini ziyaret ettiğim sırada rastlamıştım. İlk kez 1851 yılında hayvanların otlaması için kiralanan bu bölge, Avustralya'nın çevre problemlerinin büyük ölçüde yaşandığı bir bölge konumuna gelmişti. ormansızlaştırma, tilkiler, zincirleme yöntemi ve yakma işlemiyle toprağın temizlenmesi, aşırı sulama, aşırı derecede tavşan stoklanması, tuzlulaşma, yabani otlar, rüzgar erozyonu vesaire. Bu topraklar 1993 yılında Avustralya Cumhuriyeti Hükümeti ve Chicago Zoological Society tarafından satın alınmıştı. Chicago Zoological Society, Amerika kökenli olmasına rağmen ekolojik açıdan süreklilik arz eden toprak uygulamalarını geliştirme konusunda Avustralya'nın öncü hareketlerinden oldukça etkilenmişti. Hükümet yetkilileri bu toprakları satın aldıktan birkaç yıl sonra yukarıdan aşağıya doğru bir denetim uygulamaya geçirmişler ve cesareti kırılmış olan yerel topluluklardaki gönüllülere bir takım görevler vermişlerdi. Ta ki 1998 denetimi 400 yerel gönüllüyü aşağıdan yukarıya doğru yönetim için harekete geçiren Australian Landscape Trust'a geçene kadar. Bu vakıf Potter Vakfı, maddi açıdan Avustralya'daki kamu yararına çalışan en büyük özel organizasyon tarafından desteklenmekteydi. Potter Vakfı Avustralya'nın çiftlik arazilerinin bozulmasını engelleyerek ülke topraklarını eski durumuna döndürmek için faaliyetlerini sürdürmekteydi. Kalperum'daki yerel gönüllüler vakfın yönetimi altında hangi proje kendi isteklerine hitap ediyorsa o projeye yönleniyorlardı. Tüm gönüllüleri kayıt altına alan bu özel girişim, sınırlı hükümet kaynaklarıyla sağlanabilen imkanlardan çok daha fazlasını başarabilmekteydi. Kalperum'da eğitilen gönüllüler daha sonra başka bölgelerde yürütülen diğer koruma projelerinde görev almak üzere bu yeteneklerini kullanıyorlardı. Benim bizzat şahit olduğum projelerden birinde bir gönüllü, soyu tükenmekte olan küçük kanguru türlerinin eski konumlarına geri dönebilmeleri için çaba sarf ediyordu. Başka bir gönüllü de bölgeye en çok zarar veren türlerden biri olan tilkileri zehirleme faaliyetlerinde bulunmayı tercih etmişti. Diğer gönüllüler ise her yanı sarmış olan tavşan tehlikesine karşı mücadele ediyorlar. Murray Nehri'ndeki sazan balıklarını kontrol altına almak amacıyla yollar arıyorlar, limon ağaçlarına zarar veren haşere böcekleri kimyasal madde kullanmadan ortadan kaldırmak için strateji belirliyorlar, gölleri steril hale getirmek için çalışma yürütüyorlar, hayvanların aşırı otladığı topraklarda yeni bitkiler ekiyorlar, erozyonu kontrol altına almada etkili olan kır çiçekleri ve bitkilerin yetiştirilmesi ve satılması için pazarlar geliştiriyorlardı. Tüm bu çabalar hayal gücü ve gayret açısından takdiri hak ediyordu. Avustralya civarında faaliyet gösteren bu tür on binlerce özel teşebbüs bulunmaktaydı. Örneğin Potter Vakfı'nın Potter Çiftlik Arazisi planının yanı sıra kendi çalışmalarına devam eden Landcare kurumu, çiftliklerini oldukça iyi koşullarda çocuklarına miras olarak bırakmak için yardım talep eden 15 bin çiftçiye yardımcı olmaya çalışıyordu. Avustralya'nın problemlerinin ciddiyeti karşısında oluşan bilince tepki olarak Avustralya tarımı hakkında yeniden radikal çözümler bulmaya çalışan hükümet girişimleri bahsettiğimiz bu özel girişimleri tamamlamaktaydı. Bu radikal planların uygulamaya geçirilip geçirilmeyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken. Fakat maaşlı hükümet çalışanlarının bu planları geliştirmesine izin verilmesi ve hatta bunun için ödeme yapılması oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Ortaya atılan teklifler kuşsever idealistlerden değil, kendi kendilerine Avustralya hali hazırdaki tarımsal girişimlerin büyük bir kısmı gerçekleştirilmeden ekonomik açıdan daha zengin bir konuma gelebilir mi diye soran sert tutumlu ekonomistlerden gelmektedir. Bu düşünce tarzının arka planında Avustralya'da tarım için kullanılan arazilerin yalnızca çok küçük bir bölümünün verimli topraklara sahip olduğu ve tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından uygun olduğu gerçeği yatmaktadır. Avustralya topraklarının %60'ı ve insanların kullandığı suyun %80'i tarımda kullanılmak üzere tahsis edilmiş olmasına karşın tarımın Avustralya ekonomisinin diğer sektörlerine kıyasla değeri o kadar azdır ki ekonomiye gayri safi milli hasılanın %3'ünden daha az katkı sağlamaktadır. Bu kadar düşük değerdeki bir girişim için bu tahsis edilmiş çok büyük bir alan ve yetersiz su anlamına gelmektedir. Gerçek şu ki tarımsal arazilerin %99'undan daha büyük bir alanının Avustralya ekonomisine çok az katkısı olduğunu ya da olumlu yönde hiçbir katkısı olmadığını fark etmek çok şaşırtıcıdır. Avustralya'nın tarım gelirlerinin yaklaşık %80'i tarımsal arazilerinin %0.8'inden daha az bir alanından, yani hemen hemen tümü ülkenin güneybatı köşesinden, Adelaide civarındaki güney kıyılarından, güneydoğu köşesinden ve doğu Queensland bölgesinden gelmektedir. Bu bölgeler volkanik topraklar ya da son zamanlarda kabaran toprakların yer aldığı ve düzenli kış yağmurlarının görüldüğü alanlardır. Avustralya'nın kalan tarım alanlarının büyük bölümü ise ülkenin zenginliğine hiçbir katkısı olmayan, ancak hükümetin su fiyatlarının düşürülmesi, vergi kolaylıkları, ücretsiz telefon bağlantıları ve diğer altyapı tesisleri şeklindeki dolaylı toprak sermayesini ve yerel bitki örtüsünü geri döndürülemez bir şekilde paraya dönüştüren bir maden gibidir. Bu şekilde hiçbir kar getirmeyen, hatta bir takım zararlara neden olan toprak kullanımına mali destek sağlamak amacıyla Avustralya vergi mükelleflerinin parasından faydalanmak oldukça iyi bir kullanımdır. En dar bakış açısına sahip olan birine göre bile Avustralya tarımı, ülke içinde üretilen ürünlerden ziyade, konsantre portakal suyu gibi, ihtiyaç mallarını deniz aşırı ülkelerde üretilen ithal ürünler şeklinde daha ucuza satın alan tüketiciler açısından pek de kazançlı sayılamamaktadır. Tarımın büyük bir bölümü aynı zamanda çiftçiler açısından da pek kazançlı sayılmaz. Yani eğer bir çiftliğin giderleri sadece nakit harcamaları şeklinde değil, aynı zamanda çiftçinin emeğinin değeri olarak da hesaba katılırsa, Avustralya'daki tarımsal arazinin, özellikle de koyun ve sığır yetiştiriciliği için kullanılan arazi, 2/3 çiftçi açısından net bir kayıp şeklinde etkisini gösterecektir. Örneğin kendi yünlerini üretmek için koyun yetiştiren Avustralyalı hayvancıları ele alalım. Bu hayvan yetiştiricilerinin çiftlik gelirleri ortalama olarak ülke çapındaki minimum maaştan daha düşüktür. Borca girmeleri de işin cabası. Çiftlikteki binalar ve çitler gittikçe eskimektedir. Çünkü çiftlik tüm tesisi iyi şartlarda devam ettirebilecek kadar yeterli kazanç getirmemektedir. Toplanan yünden elde edilen gelir ise çiftliğin ipotek giderlerini karşılamaya yetmemektedir. Vasat bir yün üreticisinin hayatını devam ettirebilmesi için çiftlikten sağlanan gelir dışında hemşire ya da bir depo görevlisi olarak ikinci bir meslek sahibi olarak kazanç elde etmesi gerekmektedir. Edinilen bu ikinci meslekler ve çiftçilerin kendi çiftliklerini çok az bir ücretle ya da hiçbir harcama yapmadan işletebilme istekleri, para kaybettikleri çiftlik işlerinde onlara ekstra katkı sağlamaktadır. Günümüzdeki çiftçi nesli mesleklerini devam ettirmektedir. Çünkü başka bir meslek sahibi olduklarında çok daha fazla para kazanabilecek olmalarına karşın onlar köy hayatını severek büyümüşlerdir. Montana'da olduğu gibi Avustralya'daki çiftçi çocukları da ailelerinden devraldıkları çiftliklerini işletip işletmeyecekleri konusunda karar vermeye çalışırken tercihlerini muhtemelen ailelerinin doğrultusunda yapmayacaklardır. Günümüzdeki Avustralyalı çiftçilerin yalnızca %29'u çocuklarının çiftlik işlerini devam ettirmelerini beklemektedir. Avustralya çiftçiliğinin birey olarak tüketici ve çiftçi açısından ekonomik değeri işte budur. Peki bir bütün olarak Avustralya açısından değeri nedir? Çiftçilik girişimlerinin belirli bir bölümü üzerinde düşünülürken ekonomiye getirdiği karın yanı sıra ortaya çıkan zarar bilançosu da hesaba katılmalıdır. Masrafların büyük bir bölümü de hükümetin vergi kolaylıkları ve kuraklık yardımı, araştırma, danışma ve tarımsal genişleme hizmetleri yoluyla çiftçilere sağladığı destek şeklindedir. Bu hükümet harcamaları Avustralya tarımından elde edilen nominal net karın yaklaşık 1/3'ünü tüketmektedir. Geniş alana yayılmış bu masrafların diğer bir büyük bölümü de tarımın Avustralya ekonomisinin diğer alanlarında neden olduğu kayıplardır. Sonuç olarak toprağın tarım amaçlı olarak kullanılması, aynı arazinin potansiyel diğer amaçlar için kullanımıyla rekabet halindedir. Yani toprağın bir bölümünün tarım amaçlı olarak kullanılması, turizm, ormancılık, balıkçılık, eğlence sektörü ya da tarım için kullanılan başka bir arazinin değerini düşürebilmektedir. Örneğin tarım amaçlı olarak toprak temizlenmesinin neden olduğu toprak boşalması, Avustralya'nın en önemli turist merkezlerinden biri olan Büyük Mercan Resifi'ne zarar vermekte ve bazı bölümlerini de öldürmektedir. Fakat turizm Avustralya açısından döviz kaynağı olduğundan dolayı tarımdan daha büyük önem taşımaktadır. Şöyle bir örnek verelim. Yüksek bir bölgede yaşayan buğday çiftçisinin birkaç yıl buğday yetiştirerek kâr elde ettiğini düşünelim. Fakat buğday sulanırken yukarı bölgeden aşağıya doğru akan su tuzluluğa neden olmakta ve buradaki tüm arazileri sürekli bir zarara sürüklemektedir. Çiftçinin resifin boşaltma havzasındaki araziyi temizlemesi ya da yüksek bölgede yer alan çiftliğini işletmesi kendi faaliyetlerinin sonucu olarak yine kendisine kâr olarak geri dönebilir. Ama bir bütün olarak Avustralya açısından kayıp demektir. Yakın dönemde çok fazla tartışmaya neden olan diğer bir konu da Güney Queensland, Yeni Güney Galler'in kuzey bölümü ve Darling Nehri, Güney Avustralya ile Yeni Güney Galler'in güneyindeki tarımsal arazilerin arasından akmaktadır, ile Diamantina Nehri'nin Eyre Gölü havzasına akmaktadır, ırmak kollarının yukarı bölümlerinde endüstriyel çapta yetiştirilen pamukla ilgilidir. Daha dar bir açıdan bakacak olursak pamuk buğdaydan sonra Avustralya'nın en çok kazanç getiren ikinci ihraç tarım ürünüdür. Ancak pamuk üretimi hükümetin çok düşük bir fiyatla sunduğu ya da hiçbir ücret almadığı sulama suyu ile sağlanmaktadır. Ayrıca en önemli pamuk yetiştirme alanları, böcek ilaçları, bitkileri yok eden maddeler, yaprakları döken ilaçlar ve çok yüksek oranda fosfor ve azot içeren gübrelerin kullanımı nedeniyle suyu kirletmektedir. Son olarak yaklaşık 25 yıl önce kullanılan ancak bozulmaya karşı gösterdiği direnç nedeniyle çevreye verdiği zararın etkileri hala sürmekte olan DDT ve onun metabolitleri de bu kirletici maddeler arasında sayılabilir. Bu kirlenmiş nehirlerin aşağı bölgelerinde kendi kimyasallarını eklemeden buğday ve sığır yetiştirerek yüksek nitelikli özel bir pazara hitap eden buğday üreticileri ve sığır yetiştiricileri bulunmaktadır. Sözde kimyasal madde içermeyen ürünlerinin satışı pamuk endüstrisinin bu yan etkilerinden dolayı sarsıntıya uğradığı için bu konudaki duyarlılıklarını yüksek sesle dile getirmektedirler. Yetiştirilen pamuk tartışma götürmeyecek şekilde tarım işletmelerinin sahiplerine kâr sağlamasına karşın pamuğun Avustralya'nın geneline bir kazanç mı yoksa bir kayıp mı getireceğini değerlendirmek isteyen biri açısından dolaylı masrafları da, sübvansiyonlu su masrafları ve diğer tarım sektörlerinin uğradığı zarar hesaba katmak gereklidir. Diğer bir örnek olarak karbondioksit ve metan gibi Avustralya'daki sera gazlarının tarımsal üretimini ele alalım. Bu Avustralya açısından ciddi bir problemdir. Çünkü global ısınma Güneybatı Avustralya'nın buğday kuşağında yetişen buğdayın ülkenin en değerli ihraç tarım ürünü haline gelmesini sağlayan düzenli kış yağmurları modelini işlemez hale getirmektedir. Avustralya tarımından kaynaklanan karbondioksit yayılımı, motorlu araçlar ve tüm ulaşım endüstrisi tarafından üretilen karbondioksitin yayılımından daha fazladır. Bundan çok daha kötü bir durum da ineklerin sindirim mekanizmalarının ürettiği ve global ısınmaya neden olan karbondioksitten 20 kat daha etkili olan metan gazıdır. Sera gazı yayılımını düşürmek için Avustralya'nın yapması gereken şey sığırlarını ortadan kaldırmak olacaktır. İleri sürülen bu ve diğer radikal önerilere karşın şu anda özel olarak yürütülen bir çalışma yoktur. Eğer bir hükümet gelecekteki problemlerin farkında olarak çaresizlik içinde mecbur kalmadan kendi isteğiyle tarımsal girişimlerinin büyük bölümünü yavaş yavaş durdurmaya karar verirse bu modern dünya için bir ilk olacaktır. Bununla birlikte bu önerilerin tek başına varlığı bile daha büyük bir meseleyi ortaya çıkarmaktadır. Zira Avustralya bugün dünyanın kendisini bulduğu katlana katlana hızlanan at yarışının aşırı uç örneğini sergilemektedir. Buradaki hızlanma gittikçe daha hızlı, daha da hızlı anlamına gelmektedir. Katlana katlana hızlanma ise nükleer bir zincir reaksiyonu şeklinde hızlanma anlamına gelmektedir. Birbiri ardına gelen eşit zaman aralıklarında 2 kat hızlı, sonra 4, 8, 16, 32 kat kadar hızlı demektir. Bir taraftan Avustralya'daki çevre problemleri tüm dünyada olduğu gibi katlanarak artmaya devam etmektedir. Diğer taraftan halktaki çevre bilinciyle özel ve hükümet tedbirlerinin gelişimi de katlana katlana artmaktadır. Peki hangi at yarışı kazanacaktır? Bu kitabın okuyucularının büyük bir bölümü oldukça gençtir ve umarım sonuçları görecek kadar uzun yaşayacaklardır. 46. ayrımın sonu. Sayfa 506.